Ayrım 31. Bülbülün 40 şarkısı İskender Pala. Sayfa 425. 625. Uhud. Şirkin şiddetiyle dolu kanlı savaş. Zaferden hezimete. Okçular yerlerini terk edince. Ebu Süfyan'ın hanımı Hind'in vahşi intikamı. Şehitlere serdar olan Hamza ve Uhud. Bir kederin adı. Gari ki bahri isyanem şefaat ya Resulallah. Esiri nefsi nedamem şefaat ya Resulallah zekayı. İsyan denizinde boğuluyorum şefaatini ver ey Allah'ın elçisi. Cahil nefsin elinde esir kaldım şefaatini ver. Tehzil Hind için. Günlerden cumartesiydi. Uhud dağının eteklerini dehşet kaplamıştı. Kılıçların çakıntıları, cevşenlerin şakırtıları, kargıların hışırtı ve okların vızıltılarına atların kişnemeleri ve develerin böğürtüleri karışıyordu. Allah adını yüceltmek için meydana atılanlarla gurur ve itibarlarını putlara satanların savaşıydı bu. Küfürle imanın, ışıkla zulmetin, hakla batılın savaşıydı. Ve vuruşmanın en acımasız, en kanlı sahnelerinden birinde parolası emit, emit olan mücahitlerin savrulmaya başladıkları, müşrik ile münafığın, ensar ile muhacirin birbirine girdiği bir an geldi. Gürzlerin kimi devirdiği, okların kimi vurduğu bile hesaptan çıkmış gibiydi. Savunması olmayan bir savaştı ve herkes saldırıyordu. Savruntu arasında bir mızrak gördüm. Özgürlüğünü arayan bir koldan fırlamış, vınlayarak ilerliyordu. İçim titredi. Sanki savaş durmuş, yalnızca o mızrağın gidişi önem kazanmıştı. Uhud'un zirvelerinde kanatlarını hissettiğim melekler tekbirlerine ara vermiş, bu mızrağa bakıyorlardı. Gülüm ötede gazilere talimatlar veriyor, Ali ile Ömer diğer yanda kılıç sallıyorlardı. Mızrağın hedefinde Hamza vardı. İki saattir müşrikleri kırmaya devam ederken sel sularının kayganlaştırdığı dere yatağında birden ayağa kayıp yere yığılan Hamza. İki saattir kılıçların sallanışına, kargıların savrulmasına, okların fırlamasına rehber olan Hamza. İki saattir savaşın tam merkezinde mücahitlere şecaet olan Hamza. İki saattir bir çift göz tarafından dikkatle izlenen Hamza. İzlenen ve hareketsiz kalması beklenen Hamza. Ve izleyen adam özgürlüğünü mızrağın ucuna bağlayan vahşi. İki saattir omuzu üstünde hazır beklettiği mızrağın artık ağırlaştığını hissediyordu. Kolunda bir yorulma vardı. Bu işi bitirmeliydi. Havada sineğe vuran eli titremeye başlamış, Hamza'yı vurmakta tereddüt geçiriyordu. Ya vuramazsa, ya mızrak boşa giderse, dizlerinde derman kesiliyordu. Özgürlüğünü düşündü. Hızlı karar vermeliydi. Bu onun son şansı olabilirdi. Savaş bitti bitiyordu. Nitekim Mekke ordusu az evvel bozguna uğrayıp kaçmışken şu Ayneyn tepesindeki Müslüman okçular yerlerinden ayrılmasalardı bu fırsatı da yakalayamayacaktı. Ayneyn'i arkadan dolanan Halid bin Velid'in büyük bir savaşçı olduğunu düşündü. Çarpışma boyunca Müslüman okçuların yerlerinden ayrılacakları bir zamanı bekleyip durmuştu. Sonunda onlar da beklediğini verdiler ve Muhammed'in bütün ikazlarına hatta göreviniz bize yönelecek atlıları oka tutup arkamızdan dolanmalarını önlemektir. Düşmanı yendiğimizi görseniz bile sakın yerinizden ayrılmayın demesine rağmen müşriklerin kaçışlarına bakarak ganimet sevdasına düşüp meydana koştular. İçinden Halid'e teşekkür etti. Uygun zamanı bekleyip tepenin ardından 100 ehil süvarisiyle meydana dalarak Müslümanları darmadağın etmeseydi özgürlük hayalleri suya düşecekti. Kalbinin her atışında bu hayalin uzaklaşacağını da biliyordu. Kararını verdi ve olanca gücüyle bileğine yüklendi. Mızrak elinden çıktığı anda birkaç adım sendeleyerek savrulduğunu gördüm. Güçlü bir atıştı. Mızrak havada uçuyor, Hamza'nın yorgun bedenine doğru ilerliyordu. Vahşi, bütün ömrünü düğümlediği bu atışın sonucuna kilitlenmiş, bildiği putların atlarını ana ana ayak parmakları üzerine yükselerek mızrağın gidişini takip ediyordu. Savaş meydanında can alıp satanlar saniye saniye kendisini perdelemeseler daha iyi görebilecekti besbelli. Zamanı bir yerde durdurabilme şansım olsaydı tam o anda durdurmayı tercih ederdim. Gülümün o sahneyi ve daha sonrasında olacakları görmekten ne derece üzüleceğini düşünerek yapardım bunu. Can haviyle mızrağın önüne koşmam bu yüzdendi. Belki yönünü eğriltebilir, belki hızını azaltabilir, hiç olmazsa sivriltilmiş ucuna kendimi siper ederek hedefe çarpış şiddetini azaltabilirdim. Ya bir melek olmayı veya kanatlarımın kırlangıç kanadı kadar hızlı hareket etmesini istediğim andı. Olmadı, olamadı, yapamadım. Yetişemedim ve mızrak olanca şiddetiyle girdi sırtına Hamza'nın. Yiğit Hamza, görkemli Hamza, aslanları yelesinden yakalayıp alt eden cihan pehlivanı Hamza, gülümün süt kardeşi Hamza. Yeryüzüne onun gibi bir kahraman bir daha zor gelirdi. Vahşinin mızrağı milim şaşmamış, sırtından girip göğsünden çıkmıştı. Meleklerin tekbirleri yükseliyordu. Hamza sendeleyerek yanı üstüne düştü. Daha dün harp görüşmeleri yapılırken Medine'de gülüme, "Vallahi ey Allah'ın Resulü, ben müşriklerle çarpışmadan yemek yemeyeceğim," demişti. İşte oruçluydu ve başucunda duran iki meleğe bakılırsa cennette şehadet şerbetiyle iftara hazırlanıyordu. Yüzündeki tebessümden anladım bunu. Düştüğünü görüp de çevresine koşanların Umare'nin babası diye seslenip durmalarına cevap veremiyordu çünkü. Hamza için çok kolay olmuştu. Bir varmış, bir yokmuş. Şehitlerin efendisi. Esadullah. Hamza'ya ağlanmaz mı hiç? Bedenine saplanan mızrağın ucuna konup başladım feryada. Ağıt ağıt üstüne. Savaş yeniden hızlanmıştı. İlahi vasıflara ayna hükmündeki gülüm Hamza'yı görüverdi. Ciğerinin yandığı andı. Hamza'dan sonra savaşın ters yüz oluvermesinden de korkuyordu. O sırada yanımda bir mücahidin yayını kurduğunu gördüm. Tamam dedim içimden. İşte vahşinin mızrağına karşılık bir ok. Mücahit okunu fırlatmıyor. Tıpkı vahşinin beklediği gibi bekliyor. Nefesini tutuyor. Kirişi geriyor. Sonra gevşetip yeniden nişan almaya başlıyordu. Hedefinde Kureyş'in sancaktarı vardı. Onu düşürürse Kureyş düşer diye umuyordu besbelli ve bir an geldi, yayını şöyle bir çekti. Öyle bir fırlatışla fırlattı ki ok gitti gitti ve sancaktar Musafi bin Talha'nın tam kalbine saplandı. Okçu mücahidin yüzüne baktım. Asım'dı bu. Tekbir getirerek Kureyş sancağının yere düşmesini bekliyordu. Ama hayır, birisi sancak yere düşmeden yakalayıverdi. Dikkatle baktım. Musafi'nin kardeşi Haris, ağabeyinin kaldığı yerden devam edip sancağı doğrultmayı başardı. Asım'ın mırıldandığını duydum. Ağabeyinin başında ağlamak yerine sancağı kapacak kadar yiğitsin Haris. Müslümanlara eziyet ve işkence yaparken de o derece zalim idin. O halde sen de bul belanı. Kavzaya yeni bir ok yerleştirdi. Yine bekledi, bekledi. Yayını kurdu, nefesini tuttu ve fırlattı. Tıpkı vahşi gibi. Kiriş kopacak gibi olmuştu. Haris ile birlikte sancağın da yere düştüğünü gördüm. Asım elindeki yayı bağrına bastı. Hamza'nın yayıydı bu. Vahşi ile Hamza arasındaki mücadele Musafi ile Asım arasında sürmüş, Haris'in de eceli gelmişti anlaşılan. Şirk ile iman arasında galip ile mağlubun yer değiştirmesi gibi bir şey. Atımın içine bir münacat kattım. Asım, Hamza'nın yayını yeniden kursun, bu sefer Vahşi'yi hedef alsın istiyordum. Hamza öylece yatıyordu ve Asım gördüğü manzaraya dayanamadığı için oradan uzaklaştı. Hamza yalnız kalmış, garip düşmüştü sanki. Savaşın şiddetinden başını bekleyecek kimsesi bile kalmamıştı. Ona kimse olmayı kurup bekledim. Ötelerde Musab bin Ümeyr'i görüyordum. Gülüm'ün sancağı elindeydi ve İbn-i Kamiye onlara doğru hamle yapmak üzereydi. Hamza'yı bırakıp feryatlar içinde koşmak istedim. Hayır, bir şey beni tutuyor, sanki vahşinin mızrağına mıhlıyordu. Ne olduğunu anlayamadım. Kanatlarım kırılmış da debeleniyorum gibi hissettim. Böyle bir şeyi dostum İbrahim ile ateşlere girerken hissetmiştim ve o sırada İbn-i Kamiye'nin kılıcı Gülüm'ün 14'ünde ay gibi olan çehresine savruldu. Kılıcın şiddetinden miğferi iki parça olmuş, halkalarından bazıları etrafa saçılmıştı. Neden sonra iki halkanın da mübarek yüzüne battığını anladım. Yüzü kanıyordu. Bu kadarına dayanmaya gücüm kalmamıştı. Dünya karardı. Uhud sanki yerinden kopup yükseldi. O anda şiddetli bir rüzgar esti. Bedir'dekine benzeyen bir esintiydi bu. Gözlerimi göklere çevirdim. Lakin işte devriliyordum. Gözlerime yansıyan son görüntü Cebrail'in kanatları oldu. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Kendime geldiğimde ortalık durulmuştu. Uzaktan vahşinin yaklaştığını gördüm. Mızrağını alacaktı anlaşılan. Haris ile Musafi yerde yatıyorlardı. Asım'ı göremedim. Gülüm imdada koşmuş olmalıydı. Vahşi iyice yaklaştığı sırada birkaç adım geriye sektim. Hala uçamıyordum. Vahşi. Hamza'nın başucunda durdu. Aman Allah'ım, o da ne? Elindeki hançerle Hamza'nın göğsünü yarıyor. Bu kadarını hangi vicdan kabul ederdi? Hiç duygusu yok muydu bu adamın? Uhud'da savaş var diye merhamet yeryüzünden kalkıp gitmiş miydi? Bağır deşmek de ne oluyordu? Ama hayır, dahası varmış. İşte elini cesedin içine sokup karıştırıyor. Vahşi insanlıktan çıkmış gibiydi. Bir şeyi avucunda tutup yukarı kaldırdığını gördüm. Evet, yiğitler yiğidi Hamza'nın ciğeriydi bu. Kanları akıyordu. Vahşi gerçek bir vahşetin adı olmuştu. Müşrik ordusuna doğru koşmaya başladı. Hiç korkusu yok gibi. Baktım, etrafta korkacağı Müslümanlar da yoktu. Ne olmuştu? Demek çok uzun süre kendimi bilmeden yatmıştım. Savaş bitmiş gibiydi. Peki ama kim galipti? Hem Gülüm neredeydi? Yoksa o darbeden sonra... Hayır, hayır. Rabbim sen koru. Vahşiyi unutup onu aramalıydım. Kanatlarımı açtım. Şiddetli acılar duyuyordum. Uhud sahrasında yaralandığımı, teleklerimde kan görünce anladım. Yine de uçmalıydım. Uçmalı ve Gülüm'ü bulmalıydım. Çektiğim acı Gülüm'ünki kadar olamazdı. Sildim aklımdan acıyı ve çırptım kanatlarımı. Israp dedikleri buydu demek. Olsun, Gülüm'ü bulayım yeter. Sırayla her tarafa bakındım. Meydandaki cesetleri bir bir yokladım. Çevrede sessizlik hakimdi. Gülüm'ü bulamazsam ne olurdu halim? Yaşamaya değer ne kalırdı geriye? Koşa koşa uzaklaşan vahşiyi takip etmek geldi aklıma. Bunca telaşının sebebi belki de Gülüm'dü. Üstelik müşriklerin konuşmalarından anlayabilirdim neler olduğunu. Vahşi nefes nefese bir kadını buldu. Tanıdığım bir sima, Hint. Bedir'den sonra intikam yemini eden Hint. Babasıyla amcasını Hamza, kardeşini de Ali yere sermişlerdi. Vahşi onun önüne diz çöküp elindekini arkasına saklayarak sordu. Babanı öldüreni öldürürsem bana ne var demiştin? Üzerimdeki bütün ziynetlerim ve elbisem var, bir de savaşta bana düşen ganimetin tamamı. Hind'e baktım, çok heyecanlıydı. Nasıl olmasındı? Müşrik ordusuna katılıp Uhud'a gelen 20 kadar Mekkeli kadının başını çekiyordu ve intikam ateşiyle yanıyordu. Savaş başlayacağı zaman kadınları toplamış, ellerindeki defteri ve zilleri çalarak ''Ey Abduddar oğulları, ileri! Gerideki safların bekçileri, ileri! Her kılıç darbesiyle ölüm saçın, ilerleyin, sizinle övüneceğiniz o vakit! Ve ayağınıza yumuşak halılar sereceğiz, geriye dönüp kaçarsanız eğer, terk ederiz sizi ve öpmeyiz artık bedenlerinizi'' türünde şarkılar söyletmişti. Bunca ganimet yanında ziynetlerini de Vahşi'ye bağışladığına göre Hamza'nın öldürülmesini çok istemiş olmalıydı. Vahşi elindekini sallarken sevinçle aykırdı. ''İşte sana Hamza'nın ciğeri.'' Hint, ciğeri görünce aç bir sırtlan gibi saldırdı. Vahşi'nin elinden kaptı ve iki avucuyla sımsıkı tutarak dişlemeye başladı. Kanlar ağzından ve burnundan akıp göğsüne damlıyordu. Hind'in şirkte ne derece ileri gittiğini anladım. Herkes toplanmış onu kutluyor, tezahürat yapıyorlardı. Küfrün vahşette tek vücut olduğu andı. Hepsinin içinde aynı zalimlik ve kötülüğün yuvalandığı tek küfür. Gülüm'ün kendini inkar eden şu insanlık için neden önemli olduğunu bir kez daha anladım. Tebliğini tamamlaması ve merhamet üzerine yaratılan insaniyeti eksenine oturtması gerekiyordu. Hint ağzındaki et parçasının posasını yere tükürürken elbisesini ve takılarını işaret ediyordu. ''Bunları az sonra alacaksın Vahşi ve Mekke'ye varınca sana çil çil altınlar vereceğim, en az 10 tane. Yalnız şimdi beni onun cesedinin başına götür.'' Öğrenememiştim. Müşriklerden kimse Gülüm'den bahsetmiyordu. Hint karargâhtan çıkıp tekrar savaş meydanına giderken kocası Ebu Süfyan da atına binip yanınca ilerledi. Ebu Süfyan'ı takip etmeliydim. Uhud'a gelen müşrik ordusunun emiriydi. Takip edersem belki bir şey öğrenebilirdim. Hiddetli biriydi. Hind'in öfkesi ona da geçmişte anlaşılan. Meydana varınca ardından gelip yağmaya koşan askerlerine baktı. Her biri yırtıcı hayvanlar gibi şehitlerin üzerlerine saldırıyorlardı. Eski yeni demeden üzerlerindeki giysileri soyanlar, silahlarını kapışanlar, hatta ağzını alamayıp cansız bedenlerini tekmeleyenler bile vardı. Hepsinden daha kötüsünü ise Hint yapıyordu. Şehitler şehidi Hamza'nın naaşına hakaretler ediyor, tokatlıyor, tekmeliyordu. Bu nasıl bir kindi ki dayanamayıp kamasını çıkardı ve Yiğitler Şahı Hamza'nın kımıltısız parmaklarını, kulaklarını ve burnunu kopardı. Avret yerini açıp tenasül uzvunu keserken artık içim bulandı. Öğürdüm. Cebrail'in Gülüm'e esfeli safilin diyerek anlattığı insan ırkını görüyordum çünkü. Vahşeti geride bırakıp Ebu Sufyan'ın ardından ilerledim. Az evvel yamaçlarında karaltılar gördüğüm Uhud'a doğru kibirlenerek atını sürüyordu. Bütün savaş meydanını geçtiğimizde anladım ki Gülüm savaşı kaybetmişti. Daha yaklaştıkça da oradakilerin ensar ve muhacirler olduğunu görüp sevindim. Ebu Sufyan bir noktada durup bağırdı. ''Aranızda Muhammed var mı?'' Benim için sormuştu sanki. Gülüm'ün sesini duymak için kulak kesildim. Sessizlik uzadı, uzadı. Nefesim durur gibi oldu. Aynı soruyu 3 kez tekrarladı. Mücahitlerden hiç cevap gelmiyordu. Dermanım kesildi. Yaralarımın acısını bile duymuyordum. Oracıkta bir çakıl taşının üzerine konabildim. Ebu Süfyan tekrar sordu. Aranızda Ebu Bekir var mı? Bir cevap gelemeyince kendi kendime hayır dedim. Olamaz. Allah bu dini böyle sahipsiz bırakmaz. Eğer onlara bir şey olduysa... Aranızda Ömer var mı? Yine ses yoktu. Ebu Süfyan bu sefer sahrada çapul yapan askerlerine döndü. Aferin ey cengaverler. Üçünü de öldürmüşsünüz. Öyle olmasaydı elbette birinin sesi çıkardı. Mecalim kalmamış. Hayatın anlamı kaybolmuştu. Uhud'a doğru havalanıp son bir umutla kendim bakmak istedim. Kanatlarımda derman tükenmek üzereydi ve birden bir müjde geldi. Uhud kayalıklarından yankılanan o gür sese kurban olayım. Yalan söylüyorsun ey Allah'ın düşmanı, vallahi yalan. Söylediklerinin hepsi sağ işte buradalar. Ebu Süfyan bir müddet öylece çevresine bakındı. Hayıflandığı belliydi. Neden sonra sesinin tonu değişmiş olarak yeniden bağırdı. O halde ey mağluplar, biliniz ki savaş bir şanstır. Kuyuların kovası gibi sırayla iner de çıkar da. İşte bu size Bedir'in karşılığıdır. Yükselt dinini Hübel, yükselt dinini Uzza. Sus kafir, Allah'ın dini elbette tamamlanacak. Siz tamamlayacaksınız öyle mi? Bu mağlubiyetle. Heh. Bir gün yenilmiştik, bugün yendik. Bir gün üzülmüştük, bugün sevindik. Sizden de öldü, bizden de. Artık eşitlendik. Asla. Bizim ölülerimiz cennette, sizinkiler cehennemde. Ömer'le söz yarışında başa çıkamayacağını anlayan Ebu Süfyan en baştaki soruya döndü. Bu sefer sesinde eski dostlukların samimiyeti var gibiydi. Ömer, inandığın Allah adına söyle, Muhammed'i öldürdük mü? O söylediklerini dinliyor. Sana inanıyorum Ömer. Demek Kamiye'nin oğlu yalan söylemiş. Canlarını vermiştim. Sevinçle Uhud'a uçtum. Musab uzun saçları ve değirmi yüzüyle gülüme pek benzerdi. Belli ki İbn Kamiye kendimi kaybetmeden evvel gördüğüm son kılıç darbesiyle Musab'ı şehit etmiş ve onu gülüm sanmıştı. Herkes onu gülüme benzetirdi zaten. Uhud eteklerine varınca hakikati daha yakından görüp öğrendim. Gülümün yüzü kanıyordu ve kanama durmuyordu. Meğer Utbe bin Ebu Vakkas'ın yakın mesafeden attığı bir taş, Gülümün merhamet ve rahmet hazinesi olan dudağını yarmış, dişlerinden biri kırılmış, şimdi avucuna kan tükürüyordu. Mübarek dişine bakınca üzüldüm, yüzüne bakınca sevindim. Gülüm, nefes alıyordu ya. İkindi güneşi inmeye başladığında savaş alanında Mekkeli kadınlar tarafından vahşice kulakları, parmakları, burunları parçalanmış 70 şehidin naaşı yatıyordu. Bedir'de ağır bir yenilgiye uğrayan müşriklerin intikam biçimleriydi bu. Yahudi, Beni Kaynuka kabilesinin ihaneti ve Medine'den Hayber'e sürülmesinin karşılığıydı. Ebu Sufyan'ın Bedir'de Müslümanlardan kurtarıp götürdüğü kervanın bedeliyle satın alınmış bir vahşetti. Bir yıl süren savaş hazırlıklarının kiniydi. 2000 ücretli toplam 3000 kişilik ordunun ve 700 zırhlı 200 atlı asker ve 3000 deveye sahip olmanın kibriydi. Dahası kocalarını teşvik etmek ve onların yanında savaşmak üzere orduya katılan kadınların gösterişleriydi. Ve Medine'yi Ama sahabi Abdullah bin Ümmü Mektum'a emanet edip yola çıkan ikisi atlı, 100'ü zırhlı 1000 kişilik Müslümanlar topluluğunun umuduydu. Gerçi münafıkların büyüğü Abdullah bin Übey bunlardan 300'ünü kandırıp geri döndürmüştü ama olsun. Yekun 1'e 3. Buna rağmen iman küfrü yenerdi eğer müminler gülümü dinlemiş olsalardı. Çünkü sıkı sıkıya tembih etmişti. Oklarınızla bizi onların atlılarından koruyun. Onların arkamızdan dolaşıp bize saldırmasına izin vermeyin. Savaş ister lehimize ister aleyhimize gitsin. Kesinlikle yerinizde sebat edin. Eğer düşmanı yendiğimizi görürseniz bunda bizim de katkımız olsun demeyiniz. Eğer öldürüldüğümüzü görürseniz yardıma gelmeyiniz. Kuşların bizi kapıştıklarını görseniz de ben size adam göndermedikçe sakın yerlerinizden ayrılmayınız. Okçular. Ah okçular. Hırslarına, gençliklerine, Halid bin Velid'in kurnazlığına yenik düşen okçular. Sizi nasıl da sever gülüm bir bilseniz. Her şey geride kaldığında tek tesellim gülümün yaşıyor olmasıydı. Allah dinini tamamlayacak, ben şarkılarımı okumaya devam edecektim. Küfür ehli çekilip gittiklerinde gülüm birazcık ferahladı ve arkadaşları yanındaki miğfer parçalarını çıkarmaya çalıştılar. Çok ıstırap çektiği belliydi. Herkes kendi yaralarını bırakmış gülüme ağlıyordu. Sonunda kanamayı durdurmak ancak Fatıma'nın şifalı ellerine nasip oldu. Savaşın bittiğini haber alır almaz yanlarında yiyecek ve su alarak ta Medine'den koşup gelmişlerdi. Fatıma ile birlikte Ayşe, Ümmü Eymen, Ümmü Süleym ve Ümmü Ümmare. Yaralıların tedavisiyle ilgileniyor, dertlere çare olmaya çalışıyorlardı. Elbette hepsi gözyaşları içinde Fatıma neden sonra babasını Ayşe'nin ellerine bırakarak Ali'nin yaralarıyla ilgilendi. Hasan'ım dedi Ali. Hasan'ım nasıl Fatıma? Kimden bahsettiğini önce anlamadım. Sonra cümleleri beni sevindirdi. Bir aya kadar evvel Bedir'in yıl dönümünde doğan oğullarının adıymış ve gülüm bebeğin güzelliğine bakarak Hasan diye ezan okumuş kulağına. 31. ayrımın sonu sayfa 438.